Ayrım 7. 12 Gezici Öykü. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 79. Ben yalnızca telefon etmeye gelmiştim. Yağmurlu bir ilkbahar akşamı, Maria de la Luz Cervantes kiralık bir otomobille tek başına Barcelona'ya doğru yolculuk ederken Monegros bozkırında arabası bozuldu. Yıllar önce varyet artisti olarak isim yapmış, güzel ve ciddi görünümlü 27 yaşında bir Meksikalıydı. Özel davetlerde gösteri yapan bir sihirbazla evliydi. O gün de Zaragoza'da bazı akrabalarını ziyaret ettikten sonra onunla buluşacaktı. Fırtınanın içinde hızla geçip gitmekte olan yük kamyonları ile otomobillere bir saat boyunca umutsuzca işaretler yaptıktan sonra külüstür bir otobüsün şoförü acıdı ona. Ama fazla uzağa gitmediğini de peşinen söyledi. Ziyanı yok dedi Maria. Bana gereken tek şey bir telefon. Gerçekten de öyleydi. Buna da sırf akşam 7'den önce varamayacağını kocasına haber vermek için gerek duyuyordu. Üzerinde öğrenci paltosu, ayaklarında Nisan ayında plaj ayakkabılarıyla sırılsıklam kalmış minik bir kuşu andırıyordu. Ve bu aksilik yüzünden öylesine şaşkın bir durumdaydı ki arabanın anahtarını yanına almayı unuttu. Şoförün yanında oturan asker görünümlü ama hali tavrı tatlı bir kadın ona bir havluyla bir battaniye uzatıp kendi yanında yer açtı. Maria yarım yamalak kurulandıktan sonra ortaya oturdu. Battaniyeye sarındı, sonra da bir sigara yakmaya çalıştı. Ama kibritler ıslanmıştı. Yanındaki kadın ona kibritini verdi. Kuru kalmış pek az sigarasından da bir tane istedi. Birlikte sigara içerlerken Maria içini dökme isteği duymuş, sesi yağmurun ve otobüsün gürültüsünü bastıracak kadar kuvvetli çıkmıştı. Kadın işaret parmağını dudaklarına götürerek onu susturdu. "Uyuyorlar," diye fısıldadı. Maria dönüp omzunun üzerinden bakınca otobüsün kendisininkine benzer battaniyelere sarınarak farklı pozisyonlarda uyuyan, yaşları belirsiz kadınlarla dolu olduğunu gördü. Onların suskunluğu Maria'da bulaşmış, oturduğu yerde kıvrılarak kendini yağmurun mırıltısına bırakmıştı. Uyandığında gece olmuş, sağanağın yerini kuru bir soğuk almıştı. Ne kaç saat uyuduğunu biliyordu ne de dünyanın neresinde bulunduklarını. Yanındaki kadının tetikteymiş gibi bir hali vardı. "Neredeyiz?" diye sordu ona Maria. "Geldik," diye yanıtladı kadın. Otobüs, dev gibi ağacın arasında, eski bir manastırı andıran, kasvetli görünüşlü koskoca bir binanın taşlı avlusuna giriyordu. Avludaki bir fenerin zorlukla aydınlattığı kadın yolcular, asker görünümlü o kadın onları bir çocuk yuvasındaymış gibi bir takım kısa emirlerle aşağı indirene kadar yerlerinden kımıldamamışlardı. Hepsinin yaşları geçkindi. Avlunun alacakaranlığında öyle ağır hareket ediyorlardı ki rüyalardaki hayalleri andırıyorlardı. Otobüsten en son inen Maria, onların rahibeler olduklarını düşündü. Ama üniformalı bir takım kadınların onları otobüsün kapısından alıp ıslanmamaları için üzerlerini battaniyelerle örttüklerini, sonra da tek sıra halinde dizip hızlı bir tempoyla el çırparak hiç konuşmadan alıp götürdüklerini görünce bu düşüncesini değiştirir gibi oldu. Otobüsteyken yanında oturan kadınla vedalaştıktan sonra Maria battaniyeyi ona geri vermek istedi. Ama kadın avluyu geçene kadar onun başını örtmesini, sonra da kapıcıya vermesini söyledi. "Acaba bir telefon var mıdır?" diye ona sordu Maria. "Herhalde vardır," dedi kadın. "Orada size gösterirler." Maria'dan bir sigara daha istedi. O da ıslak pakette kalanların hepsini vererek yolda kurur dedi. Kadın basamakta durup eliyle bir veda işareti yaptı ve neredeyse bağırarak iyi şanslar diledi. Otobüs daha fazlasına fırsat bırakmadan hareket etmişti. Maria binanın girişine doğru koşmaya başladı. Gardiyan kadınlardan biri enerjik bir el çırpmasıyla onu durdurmaya yeltendi. Başaramayınca otoriter bir tavırla bağırmak zorunda kaldı. "Dur," dedim. Maria battaniyenin altından bakınca buz gibi soğuk gözlerle ve ona sıraya girmesini belirten acımasız bir işaret parmağıyla karşılaştı. Söyleneni yaptı. Binanın holüne girdiklerinde gruptan ayrılarak kapıcıya nerede bir telefon bulabileceğini sordu. Gardiyan kadınlardan biri sırtında hafif hafif vurarak onu yeniden sıraya soktu. Bir yandan da son derece tatlı bir ifadeyle şöyle diyordu. "Buraya gel güzelim. Burada telefon var." Maria kapkaranlık bir koridordan öbür kadınlarla birlikte yürüdü. Koridorun sonuna geldiklerinde bir koğuşta gardiyan kadınlar battaniyeleri toplayarak her birine yataklarını göstermeye başlamışlardı. Maria'yı ötekilerden daha insancıl ve daha yüksek mevkide gibi görünen farklı bir kadın, elindeki listeyi yeni gelenlerin göğüslerine dikili kartonlarda yazılı isimlerle karşılaştırarak sıradakileri gözden geçiriyorlardı. Maria'nın önüne geldiğinde kimliğini taşımamasına şaşırmıştı. "Ben yalnızca telefon etmeye gelmiştim de," dedi Maria. Otomobilinin karayolunda bozulduğunu alelece anlattı ona. Partilerde sihirbazlık yapan kocası gece yarısına kadar 3 bağlantısını yerine getirmek üzere onu Barcelona'da bekliyordu. Maria ona eşlik edebilmek için vaktinde yetişemeyeceğini haber vermek istiyordu. Saat 7'ye geliyordu. Kocasının 10 dakika içinde evden çıkması gerekiyordu ve Maria, sırf kendisinin gecikmesi yüzünden hepsini iptal etmesinden korkuyordu. Gardiyan onu dikkatle dinler görünüyordu. Adın nedir diye sordu ona. Maria, rahat bir nefes alarak ona adını söyledi. Ama kadın listeyi birkaç defa gözden geçirdiği halde onun adını bulamamıştı. Telaşa kapılarak gardiyan kadınlardan birine sordu. Oysa hiçbir şey söylemeden omuzlarını silkti. Ben yalnızca telefon etmeye gelmiştim dedi Maria. Tamam güzelim dedi baş gardiyan. Gerçek olamayacak kadar yapmacıklı bir tatlılıkla onu yatağına doğru götürerek eğer uslu durursan kime istersen telefon edebilirsin. Ama şimdi olmaz yarın. O zaman Maria'nın kafasında otobüsteki kadınların neden bir akvaryumun dibindeymişler gibi hareket ettiklerini anlamasına yarayan bir şimşek çaktı. Aslında sakinleştiricilerle uyuşturulmuşlardı. Kalın taş duvarları ve buz gibi soğuk merdivenleriyle karanlıklar içindeki bu sarayda aslında bir akıl hastanesiydi. Dehşet içinde koşarak koğuştan fırladı. Ama kapıya varmadan önce teknisyen tulumu giymiş dev bir gardiyan kadın bir pençe darbesiyle onu yakalamış ve elindeki kocaman bir anahtarla yerde hareketsiz bırakmıştı. Maria korkudan paralize olmuş bir halde tepeden tırnağa baktı ona. Allah rızası için dedi. Annemin ölüsü üzerine yemin ederim ki ben yalnızca telefon etmeye gelmiştim. Yüzüne şöyle bir bakması, aşırı güçlü olması nedeniyle Herculina adını verdikleri bu tutumlu zebani karşısında hiçbir ricanın para etmeyeceğini anlamasına yetmişti. Herculina zor olaylardan sorumluydu ve iki hasta onun dikkatsizlikle öldürme sanatında ustalaşmış, kutup ayısı gibi güçlü koluyla boğularak ölmüşlerdi. Birinci olay apaçık bir kaza olarak sonuca bağlanmıştı. İkincisi daha az belirgindi ve Herculina'ya ihtarda bulunulmuş, gelecek sefer derinliğine bir soruşturma yapılacağı konusunda uyarılmıştı. İşin bilinen yanı şuydu ki, tanınmış bir ailenin yüz karası olan bu kadının, İspanya'nın çeşitli tımarhanelerinde kuşkulu kazalarla dolu, bulanık bir meslek hayatı vardı. Maria'nın ilk gece uyuyabilmesi için iğneyle uyku ilacı vermeleri gerekmişti. Daha şafak sökmeden sigara içme isteğiyle uyandığında, el ve ayak bileklerinden yatağın demirlerine bağlı bulmuştu kendini. Bağırmalarına kimse gelmedi. Sabahleyin kocası Barcelona'da onun nerede olduğuna dair en ufak bir iz bulamazken Maria'yı revire götürmek zorunda kaldılar. Çünkü kendi pisliklerinden bir gül içine bilinçsiz bir halde bulmuşlardı onu. Kendine geldiğinde aradan ne kadar zaman geçtiğini bilemedi. Ama bu kez ortalık bir sevgi yuvasına dönmüştü. Yatağının karşısında gördüğü insanı sakinleştirici bir gülümsemeyle löm löm yürüyen iri yarı bir ihtiyar, ustaca iki manevrayla yaşam sevincini ona geri vermişti. Sanatoryumun müdürüydü bu. Ona bir şey söylemeden, hatta selam bile vermeden önce Maria ondan bir sigara istedi. İhtiyar sigarayı yakarak verdiği gibi neredeyse dolu olan paketi de hediye etti. Maria gözyaşlarını tutamadı. Artık istediğin kadar ağlayabileceğin bu fırsatı kaçırma dedi doktor, yatıştırıcı bir sesle. Gözyaşlarından daha iyi bir deva olamaz. Maria, karşısına rastgele çıkmış sevgililerine sevişme sonrasının sıkıntılı zamanlarında hiçbir zaman yapamadığı biçimde utanıp çekinmeden döktü içini. Doktor onu dinlerken parmaklarıyla saçlarını tarıyor, daha rahat soluk alabilmesi için yastığını düzeltiyor, Maria'nın asla hayal etmediği bir bilgelik ve tatlılıkla kuşkularının labirentinde ona yol gösteriyordu. Ömründe ilk kez, karşılığında onunla yatmayı beklemeden onu bütün kalbiyle dinleyen bir erkek tarafından anlaşılma mucizesiyle karşı karşıyaydı. İçini tamamen döktüğü uzun bir saatin sonunda kocasına telefon etmek için izin istedi ondan. Doktor mevkiinin tüm ihtişamıyla toparlandı. Henüz olmaz kraliçem dedi. Daha önce hiç duymadığı bir yumuşaklıkla yanağına vurarak her şeyin bir zamanı var. Sonra da kapıda durup bir psikopos edasıyla onu kutsayarak bir daha görünmemek üzere kaybolurken bana güven dedi. Aynı gün öğleden sonra Maria bir sıra numarasıyla tımarhaneye kaydedilmiş, oraya nereden geldiği muamması ve kimliğiyle ilgili kuşkular hakkında yüzeysel bir yorumda dosyasına eşlenmişti. Sayfanın kenarında müdürün kendi el yazısıyla yazılmış bir tanımlama da vardı. Heyecanlı. Tıpkı Maria'nın tahmin ettiği gibi kocası üç bağlantısını yerine getirmek üzere Horta mahallesindeki gösterişsiz dairesinden yarım saat gecikmeyle çıkmıştı. Tam bir uyum içinde özgür olarak birlikte geçirdikleri neredeyse 2 yıl boyunca karısı ilk kez vaktinde gelmiyordu ve o bu gecikmeyi o hafta sonu yüreği silip süpüren müthiş yağmurlara yolmuştu. Evden çıkmadan önce gece gideceği yerleri bildiren bir not çiviledi kapıya. Çocukların hepsinin kanguru kıyafetine girmiş oldukları birinci partide, karısının yardımı olmadan yapamayacağı için gözden kaybolan balıklarla ilgili en büyük numarasından vazgeçti. İkinci bağlantısı, son 30 doğum gününün her birini ayrı bir sihirbazla kutlamakla övünen, tekerlekli sandalyesinde oturan 93 yaşındaki bir ihtiyar kadının evindeydi. Maria'nın gecikmesi öyle aksi olmuştu ki, en basit numaralara bile kendisini veremiyordu. Üçüncü bağlantısı da her gece olduğu gibi Ramblas'taki şarkılı bir kahvedeydi. Sihirbazlığa inanmayı reddettikleri için gördüklerine inanmayan bir grup Fransız turistin karşısında isteksizce yaptığı numaralarını. Her bir gösteriden sonra telefonla evini arıyor, Maria'nın yanıt vermesini umutsuzca bekliyordu. Sonuncusunda kötü bir şey olduğu kaygısını bastıramadı artık. Temsillere göre uyarlanmış kamyonetiyle eve dönerken ilk baharın ihtişamını Paseo de Gracia'nın palmiyelerinde görmüş, kentin Maria'sız nasıl olabileceği düşüncesi korkuyla ürpertmişti içini. Bıraktığı mesajı hala kapıda takılı olarak bulunca son umudu da söndü. Öylesine perişan bir haldeydi ki kedinin yemeğini vermeyi bile unutmuştu. Onun asıl adının ne olduğunu hiç bilmediğini ancak şimdi yazarken fark ettim. Çünkü onu Barcelona'da yalnızca profesyonel adıyla tanıyorduk. Sihirbaz Satürn. Toplumsal ilişkiler açısından iflah olmaz derecede beceriksizlik, garip kişilikli bir adamdı. Ama ondaki bu yol yordan ve zarafet eksikliği Maria'da fazlasıyla vardı. Hiç kimsenin karısı nerede diye sormak için gece yarısından sonra kimseye telefon etmeyi düşünemeyeceği, büyük gizlerle dolu bu toplumda elinden tutup kendisine yol gösteren de karısıydı. Satürn oraya yeni geldiklerinde böyle davranmıştı ve bunu artık hatırlamak istemiyordu. Bu yüzden o gece yalnızca Zaragoza'yı telefon etmekle yetinmiş, telefona çıkan yarı uykulu bir büyük anne hiç telaşa kapılmadan Maria'nın öğle yemeğinden sonra oradan ayrıldığını söylemişti. Satürn gün ağarana kadar ancak bir saat uyuyabildi. Maria'yı her yanı kan lekeleri içine lime lime bir elin giysisiyle gördüğü sıkıntılı bir rüyada, onsuz kaldığı bu koskoca dünyada, kendisini yine ve bu kez artık bir daha dönmemek üzere tek başına bıraktığı kanısıyla dehşet içinde uyanmıştı. Maria, son 5 yıl içinde aynı şeyi kocası da dahil olmak üzere 3 değişik erkekle 3 kez yapmıştı. Meksika kentinde birbirlerini tanıdıktan 6 ay sonra, Anzure sitesinin servis odasında delicesine bir aşkla mutluluktan uçarlarken terk etmişti onu. İtiraf edilemeyecek aşırılıklarla geçen bir gecenin sabahında Maria, evden yok olmuştu. Bir önceki evlilik yüzüğü de dahil olmak üzere kendisinin olan her şeyi bu çılgınca aşkın fırtınasına daha fazla dayanacak gücü olmadığını belirttiği bir mektupla birlikte arkasında bırakmıştı. Satürn onun daha reşit olmadan gizlice evlendiği bir ortaokul arkadaşı olan ve aşksız geçen 2 yılın sonunda bir başkası için terk etmiş olduğu ilk kocasına döndüğünü sanmıştı. Ama hayır, anne ve babasının evine dönmüştü ve Satürn ne pahasına olursa olsun onu almaya oraya gitmişti. Ona hiçbir koşul öne sürmeden yalvararak yapabileceğinden çok daha fazlasını söz vermiş ama yenilmez bir kararlılıkla karşılaşmıştı. Kısa aşklar vardır, uzun aşklar vardır demişti Maria. Sonra da acımasızca eklemişti. Bu kısaydı. Satürn onun bu katılığı karşısında boyun eğmişti. Ancak bir Azizler Bayramı sabahında neredeyse 1 yıllık bir unutulmuşluktan sonra kimsesiz yaşadığı odasına döndüğünde başında portakal çiçeklerinden tacı ve el değmemiş gelinlere özgü uzun tül dua ile kanepede uyur bulmuştu onu. Maria ona gerçeği anlatmıştı. Hali vakti yerinde ve Katolik kilisesinde sonsuza dek evlenmeye hazır, çocuksuz bir dul olan yeni nişanlısı onu giyimli olarak mihrabın önünde bekler bir halde bırakmıştı. Annesiyle babası her şeye rağmen düğün partisini yapmaya karar vermişlerdi. O da oyunu sürdürmüştü. Dans edip Maria Haller'le birlikte şarkılar söylemiş, içkiyi fazla kaçırınca geç kalmış pişmanlıklar içindeki korkunç bir bunalım anında gece yarısı Satürn'ü bulmaya gelmişti. Satürn evde değildi ama anahtarları koridorda her zaman sakladıkları saksının içinde bulmuştu. Bu kez hiç koşulsuz boyun eğen Maria olmuştu. Peki bu seferki ne zamana kadar diye sormuştu Satürn. O da Vinicius de Moraes'in bir dizesiyle yanıt vermişti. Aşk devam ettiği sürece sonsuzdur. Aradan 2 yıl geçtikten sonra sonsuzluğu devam ediyordu. Maria artık olgunlaşmış görünüyordu. Artist olma hayallerinden vazgeçip işinde olduğu kadar yatakta da kendini ona adamıştı. Bir önceki yılın sonlarında Perpignan'da yapılan bir sihirbazlar kongresine katılmışlar, dönüşte de Barcelona'ya uğramışlardı. Bu kenti o kadar beğenmişlerdi ki 8 aydır buradaydılar ve her şey yolunda gittiği için kendilerine tipik bir Katalan mahallesi olan Horta'da gürültülü ve kapıcısız ama 5 çocuğa haydi haydi yetecek büyüklükte bir apartman dairesi satın almışlardı. Mutluluğu yakalayabilmişlerdi. Ta ki o hafta sonu Maria bir araba kiralayıp pazartesi akşamı saat 7'de dönme sözüyle Zaragoza'daki bazı akrabalarını ziyarete gidene kadar. Perşembe sabahı gün aydınlandığında hala herhangi bir hayat belirtisi göstermiş değildi. Ertesi hafta pazartesi günü kiralanan otomobilin sigorta şirketi eve telefon ederek Maria'ya sordu. Hiçbir şey bilmiyorum dedi Satürn. Onu Zaragoza'da arayın ve telefonu kapadı. Bir hafta sonra bir sivil polis eve gelerek otomobilin Maria'nın onu bıraktığı yerden 900 kilometre uzakta, Kadiz yakınlarında bir arayolda, soyup soğana çevrilmiş bir halde bulunduğu haberini getirdi. Polis Maria'nın soygunla ilgili daha başka ayrıntılar bilip bilmediğini öğrenmek istiyordu. Satürn kediye yemek vermekle meşguldü ve lafı uzatmadan polis memuruna şöyle bir bakarak daha fazla vakit kaybetmemelerini söyledi. Çünkü karısı evden kaçmıştı. Kendisi de ne kimin ne olduğunu biliyordu ne de nerede bulunduğunu. Bunları öyle kendinden emin bir tavırla söylemişti ki polis mahcup olarak soruları için ondan özür diledi. Dosya böylece kapanmış oldu. Maria'nın bir kez daha çekip gidebileceği kuşkusu, Rosa Regas'ın Paskalya tatilinde onları yelkenliyle gezmeye davet ettiği, Kadokusel'den düşmüştü, Satürn'ün içine. Franco döneminin ilk ışıklarında, Lagoa Divin'in, ilahi sol, en kalabalık ve döküntü barlarından biri olan Maritim'de, yalnızca 6 kişinin zorlukla sığabileceği, ama bizim 20 kişi birden oturduğumuz, iskemleleri de demirden olan demir masalardan birinin çevresindeydik. O günkü ikinci sigara paketimin son sigarasını alan Maria, kibriti olmadığını fark etmişti. Bronz bir halka bilezik takmış, erkekçe kıllı zayıf bir kol, masadaki kargaşanın arkasından sığınıp ona ateşini verdi. Maria kim olduğuna bakmadan teşekkür ederek almış ama sihirbaz Satürn onu görmüştü. Rengi ölü gibi solgun, at kuyruğu yapılmış simsiyah saçları beline kadar inen, ince kemikli, sakalı çıkmamış bir delikanlıydı. Barın camları, dağlardan esen ilkbahar rüzgarının öfkesine zorlukla dayanıyordu. Ama o, saf pamukludan bir tür sokak pijamasıyla işçi sandaletleri giymişti. O aynı alalede pamuklu takımı giymiş olarak ama at kuyruğunun yerine uzun bir saç örgüsüyle La Barcelona'daki bir deniz ürünleri lokantasında yeniden karşılaştıkları sonbahar sonlarına kadar onu bir daha görmemişlerdi. Her ikisi de eski dostlarını görmüşçesine selamlamıştı. Maria'yı öpme tarzı ve onun da ona karşılık verirkenki tavrı, Satürn'ün birbirlerini gizlice gördükleri kuşkusunu güçlendirmişti. Birkaç gün sonra evdeki telefon rehberine, Maria tarafından yazılmış yeni bir atla bir telefon numarasını rastlantı sonucu görmüş, kıskançlığın verdiği acımasız inanç, bunların kime ait olduğunu açıkça göstermişti ona. Aralarına giren bu yabancının sosyal durumu da üstüne tuz biber ekmişti. 22 yaşında zengin bir ailenin tek çocuğuydu. Moda vitrinleri dekoratörüydü. Çifte cinsiyetli diye kolay bir ün yapmış, evli hanımların kiralık avutucusu olarak da haklı bir saygınlık kazanmıştı. Ama Satürn, Maria'nın eve dönmediği geceye kadar kendine hakim olmayı başarmıştı. Bu kez her gün onu telefonla aramaya başladı. Önceleri sabahın altısından gecenin geç vakitlerine kadar, 2-3 saatte bir, daha sonra da eline her telefon geçirişti. Telefona kimsenin karşılık vermemesi, çektiği azabı daha da arttırıyordu. Dördüncü gün oraya yalnızca temizlik yapmaya giden Endülüslü bir kadın açtı telefonu. Küçük bey gitti dedi, onu deli etmeye yetecek bir belirsizlikle. Satürn, acaba Senorita Maria orada mı diye sormaktan kendini alamadı. Burada Maria diye biri yok dedi kadın, küçük bey bekar. Onu biliyorum dedi Satürn, Maria orada oturmuyor ama ara sıra oraya gidiyor, yoksa gitmiyor mu? Kadın diklendi, sen de kimsin bey adam? Satürn telefonu kapadı. Kadının olumsuz hali, artık onun için bir kuşku değil, müthiş bir gerçek olan şeyi bir kez daha doğrular gibi gelmişti ona. Dengesini kaybetmişti. Daha sonraki günlerde Barcelona'da ne kadar tanıdığı varsa alfabetik sırayla hepsini telefonla aradı. Hiç kimse hiçbir şey bilmiyordu. Ama her bir telefon mutsuzluğunu biraz daha arttırıyordu. Çünkü kıskançlık krizleri, Lagoa Divin'in tövbe tanımaz gece kuşları arasında artık ün yapmıştı ve sorularına ona acı çektirecek herhangi bir şakayla yanıt veriyorlardı. İşte ancak o zaman anlayabildi. Asla mutlu olamayacağı o güzel, çılgın ve nüfus edilemez kentte ne kadar yalnız olduğunu. Ertesi sabah kedinin yemeğini verdikten sonra ölmemek için acısını yüreğine gömdü ve Maria'yı unutmaya karar verdi. Aradan 2 ay geçtiğinde Maria, sanatoryum hayatına hala alışamamıştı. Verilen hapishane yemeğinden, General Francisco Franco'nun orta çağdan kalma bu kasvetli yemek salonuna hakim bir yerde duran resmine gözlerini dikip, kaba tahtadan kocaman bir masaya, zincirlenmiş kaşık çatalla ancak birkaç dakika kırıntı ağzına atarak yaşantısını sürdürüyordu. Önceleri anlamsız bir biçimde yapılı gelen sabah duaları, kuşluk duaları, akşam duaları ve vaktin çoğunu alan daha başka kilise işleriyle geçen ibadet saatlerine karşı koyuyordu. Gezinti avlusunda top oynamayı, hastalardan bir grubun çılgınca bir hevesle katıldığı yapma çiçek atölyesinde çalışmayı reddediyordu. Ama üçüncü haftadan itibaren manastır hayatına yavaş yavaş uyum sağlamaya başlamıştı. Zaten doktorların dediklerine göre hepsi böyle başlarlar, er ya da geç sonunda toplumla bütünleşirlerdi. Sigara eksikliği ilk günlerde onları altın fiyatına satan bir gardiyan tarafından giderilirken, yanındaki azıcık para da tükenince ona yeniden azap vermeye başlamıştı. Sonra bazı hastaların çöp içinden topladıkları izmaritlerden yaptıkları gazete kağıdına sarılmış sigaralarla avuttu kendini. Çünkü sigara içme saplantısı, telefon etme saplantısı kadar yoğun bir hal almıştı. Daha sonra yapma çiçeklerden kazandığı 3-5 peseta ona geçici bir rahatlık sağladı. Maria'ya en zor gelen geceleri çektiği yalnızlıktı. Pek çok hasta yarı karanlıkta onun gibi uyanık ama hiçbir şey yapmaya cesaret edemeden yatıyordu. Çünkü zincirlenip asma kilit takılmış büyük kapıda da bir gece gardiyanı bekliyordu. Yine de bir gece sıkıntıdan bunalmış bir halde yatan Maria, yatak komşusunun duyabileceği bir sesle sordu. "Neredeyiz?" Komşunun ağır ve berrak sesi şöyle yanıt verdi. "Cehennemin en dibinde." "Burasının mağrip ülkesi olduğunu söylüyorlar," dedi uzaktan gelen başka bir ses, yatakhanenin içinde yankılanarak. "Doğru olsa gerek. Çünkü yazın, ay doğunca köpeklerin denize doğru havladığı duyuluyor." Tıpkı bir kalyon demir alır gibi halkaların içinden geçen zincirin sesi duyuldu ve kapı açıldı. Ani sessizliğin içinde, tek canlı varlık gibi görünen cehennem bekçisi, yatakhanenin bir ucundan öbür ucuna dolaşmaya başladı. Maria korkudan büzülmüştü. Nedenini de yalnızca kendisi biliyordu. Sanatoryumda geçirdikleri ilk haftadan beri gece bekçisi olan kadın gardiyan, lafı hiç döndürüp dolaştırmadan kendisiyle birlikte nöbetçi odasına yatmasını önermişti ona. Önceleri tam bir alışveriş havasıyla başlamıştı önerisini. Sevişme karşılığında sigara, çikolata ya da ne olursa her şeyin olur diyordu titrek bir sesle. "Buranın kraliçesi olursun." Maria'nın reddetmesi üzerine yöntem değiştirmişti. Yastığın altına, gömleğin ceplerine, en akla gelmedik yerlere aşk pusulaları bırakıyordu. Taşları bile duygulandıracak kadar yürek parçalayıcı mesajlardı bunlar. Yatakhanedeki o gece yenilgiyi kabullenmiş görüneli bir aydan fazla oluyordu. Gardiyan kadın bütün hastaların uyukladıklarından emin olunca Maria'nın yatağına yaklaştı. Kulağına her türlü rezilliği fısıldarken bir yandan da yüzünü, korkudan kasılmış boynunu, kas katı kesilmiş kollarını, bitkin bir haldeki bacaklarını öpüyordu. En sonunda belki de Maria'nın paralize olmuş gibi durmasının korkudan değil zevkten olabileceğini sanarak daha da ileri gitmeye kalkıştı. Bunun üzerine Maria elinin tersiyle onu öyle bir vurdu ki kadın yandaki yatağa kadar fırladı. Ayaklanan hastaların yaygarası arasında öfkeden kudurarak kendini toparlamış, "Orospu karı!" diye bağırıyordu. "Benim için aşkından deli olana kadar bu domuz ahırında ikimiz birlikte çürüyeceğiz." Haziran'ın ilk pazar günü hiç haber vermeden yaz gelivermiş, acil önlemler almak gerekmişti. Çünkü sıcaktan bunalan hastalar ayin sırasında üzerlerindeki şayak giysileri çıkarmaya başlamışlardı. Maria, gardiyanların kilisenin neflerinde körebe oynar gibi koşup kovaladıkları çırılçıplak hastaların halini eğlenerek bakıyordu. O hengamenin ortasında, kazara inen yumruklardan kendini korumaya çalışıyordu. Ve nasıl olduğunu anlamadan, içeride kimsenin olmadığı ve bir telefonun yalvarır gibi bir tınıyla hiç durmadan çaldığı bir büroda buldu kendini. Hiç düşünmeden telefonu açtı ve uzaklardan gelen neşeli bir sesin, telefonun saat servisini taklit ederek eğlendiğini duydu. "Saat 45'i 92 dakika 107 saniye geçiyor. İbne," dedi Maria. Gülerek kapadı telefonu. Tam gidiyordu ki bir daha karşısına çıkmayacak bir fırsatı kaçırmakta olduğunun farkına vardı. O zaman öyle büyük bir gerilim ve aceleyle 6 numara çevirdi ki kendi evinin telefon numarası olup olmadığından bile emin değildi. Yüreği ağzına gelerek bekledi. Israrlı ve hüzünlü bir şekilde çalan o tanıdık sese kulak verdi. Bir kez, iki kez, üç kez ve sonunda kendisini bulamadığı o evden gelen hayatının erkeğinin sesini duydu. Evet, gırtlarına takılan göz eşi uyumağının geçmesini beklemek zorunda kalmıştı. "Jenikom, hayatım," diye içini çekti. Göz yaşlarını tutamamıştı. Hattın öbür ucunda kısa bir dehşet sessizliği oldu. Sonra kıskançlık alevleriyle tutuşan bir ses, tek bir sözcük tükürdü yüzüne. "Orospu." Ve çat diye kapattı. O gece Maria bir delilik krizi geçirerek başkomutanın yemekhanedeki portresini yerinden indirip bütün gücüyle bahçeye bakan vitraya fırladı ve her yanı kanlar içinde yere yığıldı. Onu boş yere tutmaya çalışan gardiyanları yumruklarla karşı koymaya yetecek kadar öfkesi hala da kalmıştı. Ta ki kapının boşluğunda durmuş, ellerini kavuşturarak kendisine bakan Herkülina'yı görene kadar. O zaman boyun eğdi. Yine de onu azgın delilerin koğuşuna kadar sürüklemişler, hortumla buz gibi soğuk su sıkarak saf dışı bırakmışlar ve bacaklarına terebentin şırınka etmişlerdi. İğnenin yarattığı yangın ile yürüyemeyen Maria, bu cehennemden kaçmak için dünyada yapamayacağı hiçbir şey olmadığının farkına varmıştı. Ertesi hafta yatakhaneye döndüğünde, kalkıp ayaklarının ucuna basa basa giderek gece gardiyanın odasının kapısını vurdu. Maria'nın peşin olarak istediği karşılık, kocasına bir mesaj götürmesiydi. Gardiyan kadın anlaşmanın kesin bir sır olarak kalması koşuluyla kabul etti. Ve bunu işaret parmağının acımasız bir hareketiyle vurguladı. Duyulacak olursa ölürsün. Böylece sihirbaz Satürn, Maria'nın geri dönüşünü kutlamak üzere hazırlanmış kamyonetiyle ertesi cumartesi akıl hastanesine gitti. Müdür, bir savaş gemisi kadar temiz ve düzenli görünen bürosunda onu bizzat kabul etmiş, eşinin durumuyla ilgili şefkat dolu bir açıklama yapmıştı. Nereden, nasıl ve ne zaman geldiğini kimse bilmiyordu. Çünkü girişiyle ilgili ilk bilgi onunla görüştüğünde kendisinin yazdırmış olduğu resmi kayıttı. Aynı gün başlatılan bir soruşturma hiçbir sonuç vermemişti. Ne olursa olsun müdürü en fazla şaşırtan, Satürn'ün eşinin bulunduğu yeri nasıl öğrendiğiydi. Satürn, gardiyan kadını ele vermedi. Arabanın sigorta şirketi haber verdi bana dedi. Müdür bu açıklamayı seve seve kabullendi. Sigorta şirketleri her şeyi nasıl haber alıyorlar bilmem dedi. Sonra da masanın üzerinde duran dosyaya şöyle bir göz atarak sözünü tamamladı. Kesin olan tek şey, durumun ciddiliği. Sihirbaz Satürn, eşinin iyiliği için doktorun belirteceği biçimde davranmayı kabul ederse doktor, gerekli önlemler alınmak koşuluyla onu ziyaret etmesine izin vermeye hazırdı. Özellikle de gittikçe daha sıklaşan ve tehlikeli bir hal alan öfke krizlerinin yeniden tutmasına meydan vermemek için ona nasıl davranacağı önemliydi. Çok tuhaf dedi Satürn. Her zaman sert bir mizacı olmuştur ama kendine de çok hakimdir. Doktor bilgiç bir tavırla yıllar boyu gizli kalan davranışlar vardır. Günün birinde patlak verirler dedi. Yine de buraya düşmüş olması büyük şans. Çünkü sertlik gerektiren durumlarda uzmanız biz. En sonunda da Maria'nın o garip telefon saplantısına karşı uyardı onu. Aman suyuna gidin. Merak etmeyin doktor dedi Satürn neşeli bir tavırla. O da benim uzmanlığım. Hapishane ile günah çıkarma yeri karışımı olan ziyaret salonu, manastırın eski ziyaretçi kabul odasıydı. Satürn'ün içeri girmesi, her ikisinin de bekleyebilecekleri bir sevinç patlaması biçiminde olmamıştı. Maria, odanın ortasında iki iskemlesiyle çiçeksiz bir vazosu olan küçük bir masanın yanında ayakta duruyordu. Üzerinde acınacak durumdaki çilek rengi paltosu ve hayır kurumundan vermiş oldukları eski püskü pabuçlarıyla oradan gitmeye hazır olduğu belliydi. Neredeyse göze görünmeyen bir köşede Herkülina, kollarını kavuşturmuş bekliyordu. Maria, eşinin girdiğini görünce ne yerinden kımıldadı, ne de vitrayın kesikleriyle hala benek benek olan yüzünde herhangi bir heyecan belirtisi gördü. Olağan bir öpücük verdiler birbirlerine. "Kendini nasıl hissediyorsun?" diye sordu kocası. "Sonunda gelebildiğin için mutluyum Canikom," dedi Maria. "Burası ölümden beterdi." Oturmaya vakit bulamadılar. Maria gözyaşları içinde manastırın sefaletini, gardiyanların gaddarlığını, köpeklere layık yemekleri, korkudan gözünü kırpmadığı o geçmek bilmez gecelerini anlattı ona. "Artık kaç gündür burada olduğumu bilmiyorum ya da kaç ay, kaç yıl olduğunu ama her birinin bir öncekinden beter olduğunu biliyorum," dedi. Sonra da bütün içtenliğiyle göğüs geçirdi. "Öyle sanıyorum ki bir daha asla eskisi gibi olamayacağım." "Artık hepsi geçti," dedi kocası. Yüzündeki yeni kapanmış yaraları parmaklarının ucuyla okşayarak. "Ben her cumartesi geleceğim. Hatta müdür izin verirse daha da sık. Göreceksin bak, her şey düzelecek." Maria korku dolu gözlerini onunkilere dikti. Satürn salonlarda gösterdiği becerilerini deniyordu. Büyük yalanlara özgü, o yapmacıklı ses tonuyla doktorun tanısının tatlılaştırılmış biçimini anlattı ona. Özet olarak diye sözlerini tamamladı. "Tamamen iyileşebilmen için birkaç gün daha gerekiyor. Maria gerçeği anlamıştı. Allah rızası için Canikom," dedi şaşkınlıkla. "Sen de deli olduğuma inandığını söyleme bana." "Neler de geliyor aklına," dedi kocası gülmeye çalışarak. "Bir süre daha burada kalman herkes için daha yerinde olacak. Hepsi bu. Tabii daha iyi koşullardı." "Ama sana dedim ya, ben yalnızca telefon etmeye gelmiştim," dedi Maria. Kocası korktuğu bu saplantı karşısında nasıl bir tepki göstereceğini bilemedi. Herkülina'ya baktı. O da onun bu bakışını fırsat bilerek bileğindeki saati gösterip ziyaret saatinin bittiğini belirtti. Maria bu işaretleşmeyi yakalamıştı. Dönüp arkasına baktı ve Herkülina'nın saldırmak üzere tetikte beklediğini gördü. Bunun üzerine kocasının boynuna sarılarak gerçekten de deli gibi bağırmaya başladı. Oysa elinden geldiğince sevgi göstererek Maria'yı kendisinden uzaklaştırdı. Arkasından hemen saldıran Herkülina'nın merhametine terk etti onu. Herkülina tepki göstermesine fırsat bırakmadan sol eliyle onu kıskaca aldı. Demir gibi güçlü sağ elini de boynundan dolayarak sihirbaz Satürn'e bağırdı. Gidin buradan. Satürn dehşet içinde kaçıp gitti. Yine de ertesi cumartesi ziyaretin dehşetini üzerinden atmış olarak tıpkı kendisi gibi giydirdiği kedisiyle birlikte sanatoryuma geri dönmüştü. Başında silindir şapka, üzerinde büyük leotardanın sarı kırmızı taytı ve uçacak gibi duran geniş pelerini vardı. Panayır kamyonetiyle manastırın avlusuna kadar girdi ve orada hastaların uyumsuz bağırışmalar ve yersiz alkışlarla balkonlardan zevkle seyrettikleri neredeyse 3 saatlik harika bir gösteri yaptı. Maria dışındaki hepsi oradaydılar. O yalnızca kocasıyla görüşmeyi değil, onu balkondan seyretmeyi de reddetmişti. Satürn ölesiye incinmiş hissediyordu kendini. Tepkisi çok tipik diye avuttu onu müdür. Geçecektir. Ama hiçbir zaman geçmedi. Maria'yı yeniden görmeyi pek çok kez denedikten sonra Satürn, ona bir mektubunu kabul ettirebilmek için en olmayacak şeyleri yaptı. Ama yararı yoktu. Maria onun 4 mektubunu hiçbir yorumda bulunmadan geri yollamıştı. Satürn bundan vazgeçti ama hastanenin kapıcısına Maria'nın eline ulaşıp ulaşmadığını bilemeden sigara paketleri bırakmayı sürdürdü. Ta ki gerçeklere yenik düşene kadar. Yeniden evlenip ülkesine geri döndüğünün dışında Satürn'den bir daha haber alınamadı. Barcelona'dan ayrılmadan önce açlıktan yarı ölü haldeki kedisini geçici küçük sevgililerinden birine bırakmış, üstelik kız Maria'nın sigaralarını da götürmeyi sürdürmeye söz vermişti. Ama sonra o da yok oldu. Rosa Regas 12 yıl kadar önce onu kafasını kazıtmış, üzerinde bir doğu tarikatına özgü turuncu cübbesiyle karnı burnunda olarak Corte Inglés'te gördüğünü hatırlıyordu. Kız Maria'ya sigara götürmeyi ve beklenmedik bazı acil sorunlarını çözmeyi elinden geldiğince sürdürdüğünü anlatmış ona. Sonunda günün birinde hastanenin o bahtsız zamanlarından kalma kötü bir anı gibi yıkılıp gitmiş olarak yalnızca enkazıyla karşılaşana kadar. Oraya son gittiğinde Maria çok aklı başında, biraz şişmanlamış ve manastırdaki huzurlu yaşamdan mutlu görünmüş ona. Kız o gün kediyi de götürmüş oraya. Çünkü Satürn'ün kediye yiyecek alsın diye bıraktığı para da tükenmiştir artık. Nisan 1978. 7. ayrımın sonu. Sayfa 97.